Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olmanın yine mutluluğunu yaşarken bugün çok değerli bir sanatçımız yine stüdyomuzda, Sayın Görkem Ezgi Yıldırım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kendisi Devlet Opera Valisi, solist sanatçısı. Evet. Ne iyi ettiniz de geldiniz.
Çok teşekkür ederim davetiniz için.
O güzel sesinizi yurt dışından da dinleyicilerimizle paylaşacağız.
İnşallah.
Dinlemelerini çok istiyorum çünkü muhteşem bir ses
evet,
bence.
Teşekkür evet, ederim. Kesinlikle. Yıllar önce Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'na takviye olarak çalmaya gitmiştim. İlk defa orada dinlemiştim. Hayran olmuştum.
Evet.
Sesine kısmet bugüneymiş. Dinleyicilerimize buluşturma kısmeti. Her zaman klasik sorumuz, nasıl başladı müzik yaşamı? Biz çok iyi tanıyoruz sizi ama dinleyicilerimizle buluşturmak amacımız olduğu için.
Neden opera değil
evet,
mi?
Neden opera?
Daha doğrusu, bu mesleğe nasıl başladınız?
Belki de operadan önce başka bir şeydi.
Evet,
opera
evet
aslında öyleydi.
Sizden dinleyelim bu macerayı. Tabii. Nasıl başladı, nerelerden başladı?
Ben müzik yaşantıma Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladım. Neden operadan önce, neden müzik derseniz bir cevabım yok aslında. Bir yönlendirilmem de olmadı. Ailem müziği sever ve ilgilenirlerdi. Hani profesyonel olarak bu işi yapan yok aralarında ama
evet.
Ben ortaokuldayken hatırlıyorum birdenbire violonsel aşkıyla yanıp tutuşmaya başladım. Yani
o da ne güzel bir enstrümandır.
Evet.
Muhteşem
bir evet. Yani Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmek istedim. Sınavına hazırlandım, girdim ve violonsel çalmaya başladım.
Evet.
Violonselden başka bir şey gözüm görmüyordu. Ta hı-hı ki Madame Elena Pushkova, siz de bilirsiniz, hı-hı, uzun süre Bilkent Üniversitesi'nde de
tabii
koro şefliği yaptı. Elena Pushkova bizim koro hocamız olana kadar hem pedagojik yaklaşımı, hem müziği anlatışı, hem şarkı söylemeyi anlatışı beni büyüledi ve bu sefer violonseli bir kenara itip sadece şarkı söylemeyi düşündüm.
Ama hala çalıyorsunuzdur değil mi?
Yok çalmıyorum
ha,
maalesef.
Bıraktınız.
Çalmıyorum çünkü gerçekten full konsantrasyon şarkı söylemekle ilgilenmeye başladım.
Evet.
Gerçekten büyülendim hatırlıyorum. Elena Pushkova çok hem iyi yaklaşır hem çok güzel anlatır. Hani anatomimizi, işte ses nereden geliyor, nasıl çıkıyor, onu böyle sanal bir şekilde duvarda gösterir falan. Çok gerçekten ilgi çekici hale getirirdi bizim için şarkı söylemeyi. Koroda söylüyordum dediğim gibi. Çok hoşlanmaya başladım bu durumdan ve konservatuvarın sınavlarına hazırlanmaya karar verdim.
Evet.
Maalesef geçen sene kaybettiğimiz rahmetli Keriman Davran'ın evet, şan kurslarına katılmaya başladım.
Evet.
Keriman Hoca ile 3 sene kadar, daha doğrusu 2 sene kadar bir yandan da lisede okuduğum için kurslara devam ettim. Ve ardından konservatuvarın sınavlarını kazandım.
Ne güzel.
Malumunuz 7 senelik bir şan eğitimi gördüm orada.
Eskiden 7 seneydi.
Evet.
Şimdi daha az.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Şimdi yanılmıyorsam
eğitim
hazırlık
süresi.
Hazırlık arttı. 4 yıl lisans.
4 mi oldu? Evet. O zaman 7 seneydi ve o zaman hani tekrar liseyi bitirip bir daha lise okuyordum. Ya. Ve o zaman gözümde bu çok büyüyordu. Ama yine de hani şan benim için öyle bir şeydi ki yani mutlaka işte bu işi yapmalıyım, şarkı söylemeliyim diye orada başladım. 7 sene sonrasında mezun oldum. Başlangıcı böyle hikayemin. Evet. Devam edeyim mi?
Devam edeceğiz. Ama nasıl devam edeceğiz? Sizden bir şey dinledikten sonra evet, devam edeceğiz. Çünkü dinleyicilerimiz merak ediyorlar şimdi.
Tabii ki bu muhteşem
bu
sesi.
Bu güzel sesi, bu muhteşem sesi duymak, dinlemek için. Ne dinleyeceğiz? Sizden anonsunu duyalım.
Ne dinleyeceğiz? Bu ilk dinleyeceğimiz şey, aslında şunu belirtmem lazım. Benim çok profesyonel kayıtlarım maalesef yok. Hani operadaki kayıtları saymazsak. Bunlar da onlardan bir tanesi. Bu bir canlı kayıt.
Evet.
Yine yanılmıyorsam TRT televizyon sahnelerden mi? Öyle bir program için kaydetmişti bunu. Hı hı. Bu bizim yıllar önce operet sahnesinde yaptığımız bir konserden piyano eşlikli küçük küçük kolajlardan.
Aslında çok daha güzel, çok daha özel bence böyle olması.
Evet, yani farklı farklı eserleri minik minik böyle reji yapıp kostümlü piyanolu yapmıştık. Bu da oradan Mozart'ın Saray'dan Kız Kaçırma operasından.
Evet.
Piyanistimiz Sean Kelly'di yanılmıyorsam. Amerikalı bir piyanist o dönem operadaydı. Bas Sabri Karabudak, Osmin söylüyor ve Blonde ben söylüyorum. Osmin Blonde düet.
Evet, dinliyoruz efendim. Evet, gerçekten alkışlardan da anlaşılacağı üzere muhteşem.
Teşekkür
Biz de
ederim.
Alkışlıyoruz.
Çok teşekkürler.
Evet, çok güzeldi. Daha sonra operanın sınavına girdiniz.
Evet, operanın sınavına girdim. Hatta operayı bitirdim diyeyim. Hani 7 senelik eğitimden sonra. Saraydan Kız Kaçırma benim hayatımda aslında mezun olduğum andan itibaren başladı ve hala bu seneye kadar devam etti. Bu sene benim 8. sezonumdu.
Evet.
Sahneye adımım da saraydan kız kaçırmayla oldu. Şöyle enteresan bir hikayesi var. Ben lisans 3'teyken İstanbul Operası'na bir dinleti için gitmiştim. O dönem tamamen tesadüf eseri orada bulunan Amerikalı bir ekip, Amerikalı ve Avusturyalı insanlardan oluşan bir ekip bir dinleti için İstanbul'dalardı. Saraydan kız kaçırma yapmak istiyorlardı. Fakat yönetmenimiz bir aynı zamanda performans sanatçısı olduğu için çok enteresan fikirleri vardı kafasında. Klasik opera rejisörü değildi. Saraydan kız kaçırmadaki karakterleri Türk olanları Alman, Alman olan karakterleri ya daha doğrusu yabancı olan, İspanyol olan, işte İngiliz olan diğer karakterleri Türk olarak seçmek istediği için Türkiye'de bir dinleti yapmaya gelmişti. Tesadüf eseri ben de oradaydım. Bu dinletiye katıldım ve Saraydan Kız Kaçırma'yla Viyana'da sahne hayatıma başlamış oldum. Şimdi biz bu projeyi Viyana'da yaptık fakat gerçekten çok enteresandı. Bundan bahsetmem lazım. Türk enstrümanlarını kattılar. Şefimiz halen İstanbul Devlet Opera Balesi'nde şef olarak çalışan Serdar Yalçın.
Ha, sevgili Serdar, buradan selam olsun.
Evet, müzik düzenlemeleri de o yaptı. Evet. Kanun, kemençe, vurmalı sazlar ve hatırlamıyorum klarnet, hı hı, Türkleştirilmiş şekilde düzenlendi ve çok enteresan bir hale geldi. Türk mesela bu Blonde son derece arrogan bir İngiliz kızıdır. Onu adını bile değiştirip o yönetmen orada esmercik yaptı parantez içinde. Ha, tam tersi olsun. İşte daha böyle oryantalist şeyler kattılar. Çok enteresan Türk olan Osmin ve Selim Paşa'yı da tam tersi orada hali hazırda Viyana'da aktif olan politikacıların adıyla değiştirip çok enteresan ve daha da izlenir hale getirdiler konuyu.
Güncel ve dikkat çekici.
Evet, gerçekten çok enteresandı. Ben yaklaşık 6 ay hani aradaki turneleri de katıyorum. Bu projede söyledim. Bunun 2 ayı haftada 4 temsil falan Viyana'da Schauspielhaus'ta çalıştık. Gerçekten benim için çok özel bir deneyimdi, özel bir başlangıçtı. Bunun akabinde işte birkaç yerde daha bunun turneleri oldu bu projenin ve hep ilgi gördü yurt dışında gerçekten. Hani Türklerden de gelenler oldu. Avusturyalılar keza öyle çok ilgilendiler. Çünkü hani müzikler aynıydı, sadece dediğim gibi Türk enstrümanları katılmıştı. Hani bir yandan Mozart, hani bildiğimiz Saraydan Kız Kaçırma, bir yandan hani daha da Türkleştirilmiş figürler falan, çok enteresan bir projeydi. Onunla başladım.
Çok güzel. Daha sonrasında elbette birçok turneniz oldu yurt içi ve yurt dışında. Yurt dışında nasıl tepkiler aldınız? Çünkü bir Türk sanatçısı değil mi sevgili Ekrem yurt dışına gidiyor ve çok güzel söylüyor, büyük alkışlar alıyor. Sonrasında sizin yanınıza gelip muhteşemdiniz diye gelenler olmuştur elbette değil mi? Öyle anılarınız var mı?
Şöyle diyeyim, biz yurt dışı turnelerine, bu benim hani özel kendi şeylerim dışında, en çok yine Saraydan Kız Kaçırma'yla çıktık.
O yüzden çok özel değil mi?
Yani hala devam ediyor Saraydan Kız Kaçırma.
İnşallah daha nice senelerce devam etsin.
Çin'e gittik, Rusya'ya gittik, Saraydan Kız Kaçırma'yla Estonya'ya gittik, hatırlayamadım, Kore'ye gittik ve hepsinde özellikle Çin'de miydi, Kore'de miydi, hatta bunun esprisini de yaptık yani bayağı ben dedim ki kendimi popstar gibi hissediyorum çünkü o kadar bir ilgi vardı ki hani orada biz de Tarkan'a olan ilgi gibi diyeyim, siz hani ilk defa gitmişsiniz inanılmaz ilgililerdi, hani dışarı çıktığımız anda çığlık çığlığa bağırıp herkes tabii kendine göre bir karakter seçmiş, hani kızlar ona gidiyor, erkekler ona gidiyor, fotoğraf çekenler gencecik insanlar, çok hoşlardı, hep gerçekten ilgi gördük yani her gittiğimiz
buraya bir
turnede.
Virgül koyalım mı, Çin dediniz, tabii, Uzak Doğu dediniz. Hemen oradan bir örnek verelim isterseniz.
Çok güzel olur.
Ne dersiniz?
Tabii.
Yine Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma'nın, Saraydan Kız Kaçırma eserinin Çin turnesi. Devlet Opera Balesi'nin yaptığı Çin turnesinden bir örnek verelim.
Yine Blonde söylüyorum. Yine Blonde'nin,
aynısı. Dinliyoruz efendim.
Görkem Ezgi Yıldırım.
Yeah.
Evet. Yine çok güzeldi.
Teşekkür ederim.
Kaç gün kaldınız? Kaç gün
bu orada? Çin turnesinde Çin bu turnesinde. Örneğini
Çin
verdiğimiz.
Çin turnesinde bir hafta falan kaldık sanırım yani. Hı. Ama turnelerimiz duruma göre değişti. Mesela Kore'ye sadece solistler ve teknik ekiple gitmiştik.
Evet.
Orkestra oradaki orkestraydı. Orada da böyle 5 gün falan kalmıştık. Çin'de de aynı şekilde ama Çin'e zaten bütün ekip gittik. Hani çok uzak bir mesafe. Aynı zamanda hani orkestra, koro, teknik bayağı büyük bir kafile gidiyorsunuz. Hani yerleşmemiz, yerleştikten sonra orada işte solistler ayrı bir piyanolu sahne provası yapıyor. Biz bir gün sonra korolu bir prova yapılıyor, orkestralı bir prova yapılıyor falan. Hani o birkaç günü alıyor zaten oraya. Hı-hı. Da yerleşme, hani havaya da alışma açısından.
Hı-hı.
Ama yani maksimum 5 gün falan sürüyor genelde turnelerimiz, bir hafta.
Gezmişsinizdir.
Evet. O Çin turnesi yanılmıyorsam şeyle ilgiliydi. O yıl.
Evet, Çin'de Türk yılıydı. Çin'de,
evet, Türk yılıydı. Türkiye'den çok fazla ekip gitti. Çok fazla gösteriler oldu. Çok orkestralar.
Ne
hatta
güzel.
Bir tanesine ben de katılacaktım. Sevgili Naci Özgüç, buradan ona da selam. Bir orkestra için beni davet etmişti orkestraya. Fakat benim burada konserlerim olduğu için gidememiştim. Ve içimde kalmıştı. O yüzden çok iyi hatırlıyorum o yılı.
Gerçekten çok ilgililer Türklere. Evet. Kore'de de öyleydi. Özellikle Kore'de bu hani yıllar öncesinden kalan bir minnet borçları var bize karşı. Yani Türk'üm dediğiniz anda gözleri, hı-hı, parlıyordu ve hani ekstra soruyorlardı ve ilgileniyorlardı. Hı-hı. Çin'de de öyle. Yani gerçekten insanlar böyle çok ilgili ve sıcaklardı bize
orada
karşı.
Orada çok şehidimiz var tabii ki.
Evet.
Kore'de. Onlar, hı-hı, için gidip onlara da rahmetler olsunlar.
Nur içinde yatsınlar. Evet.
Bundan dolayı, evet, bize minnettarlıkları var tabii ki.
Evet. Hı-hı. Peki biraz Türk operasından bahsedelim. Yani bahsetmeye gayret edelim. Hı-hı. Çünkü elbette ki çok tarihi zengin, değil mi, kurulduğu andan itibaren günümüze kadar olan süreçle. Sizce Türk operası, çünkü siz yurt dışında da değil mi turnelerde, hı-hı, gittiniz. Belli, hı-hı, başka şey yani yurt dışındaki operaları da dinleme, hı-hı, şansınız, hı-hı, olmuştur. Takip ediyorsunuzdur. Nasıl değerlendirirsiniz o çıtaya baktığınız zaman? O çıtanın neresinde Türk operası? Sizden duymak istedim.
Ben çok değerli bestecilerimiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de evet, çok sesli müzikte. Opera bestecilerimiz de keza öyle. Benim bakış açım aslında şöyle, Türk operası deyince hani ne kadarı çok sesli batı müziğiyle harmanlanmış olmalı, ne kadarı Türk figürlerinden, Türk ezgilerinden ibaret olmalı derseniz, ben hani gerçekten de tam bir sentez yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya arenasında yer alacaksak eğer, hı hı, bence ikisi bir araya getirilmeli. Çünkü benim bildiğim kadarıyla, yanlışım olması, mesela en son yeni öğrendiğim bir şey, Azerbaycan'da Mugam adı verilen, hı-hı, bir onların kendi müzik tarzları, hı-hı, var. Sadece ondan oluşan opera müzikleri de var. Hı-hı. Ya da Çin miydi, Japonya mıydı, yine kendi tarzlarından, söyleme şekillerinden oluşan opera adı verdikleri eserleri de var. Hı-hı. Ama hani yine Azerbaycan'da hani batı formunda da yazılmış, hani opera eğitimi almış herhangi bir şancının söyleyebileceği tarzda operaları da var. Bizimkinin ben düşünecek olursanız tam yerel ağızla ya da yerel türkü söylemiyle bir çok sesli bir orkestrasyonu birleşip hani opera diye çıkartılabileceğini pek düşünemiyorum ben. O yüzden bizimki daha böyle ikisinin güzel bir karışım olduğunu düşünüyorum. Bizim hali hazırda olan, hı-hı, eserlerimizin. Dediğim gibi çok değerli bestecilerimiz var. Benim hani en sevdiğim besteci derseniz çok erken kaybettiğimiz Ferit Tüzün.
Şimdi ona gelecektim.
Gerçekten.
Büyük Atatürk'ün, hı-hı, istediği de zaten bu Cumhuriyet'in, büyük Cumhuriyet devriminin içerisindeki bu kültür ve sanat devriminde aslında altını çizerek istediği de bu sizin söylediğiniz, hı-hı, aslında.
Tam karşılığı,
tam karşılığı bu Atatürk'ün aslında söylediğinin sözü. Tam karşılığı bu aslında. Ve buna o kadar çok bu Atatürk'ün bu söylemiyle örtüşüyor ki Ferit Tüzün.
Hı-hı.
Geçen haftalarda biz de anmıştık onu bir programımızda.
Sadece hakikaten, Ferit Tüzün'le ilgili
yani,
evet, bir program yapmıştık. Çok örtüşüyor
çok
bu söylediğinizle.
Çok özel bir besteci gerçekten sözünüzü, bence.
Evet, böyle balla kesmiş oldum Ferit Tüzün'le.
Ama
deyince,
nedense duramıyoruz değil
duramıyoruz,
mi? Duramıyoruz. Ondan bahsedilince
evet.
Bir
gerçekten öyle.
Ruhu çünkü şad olsun değil mi? Gerçekten
evet. Evet.
Çok güzel besteleri var, muhteşem. O bestelerin içinde her şeyden buluyorsunuz. Yani Türk motifleri var.
Bütün Anadolu'yu, Anadolu
evet.
medeniyetlerini evet. buluyorsunuz.
Kesinlikle.
Anadolu medeniyetlerinin.
Çok zengin.
O kadar güzel örülmüş ki yani bir bakıyorsunuz Lidya'yı görüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz eti.
Ve onu çok çağdaş bir
evet.
sunumla.
Evet, çok dozunda.
Osmanlı'da evet. var. Ah, Selçuklu'da var. Bir bakıyorsunuz işte ne bileyim Moğol etkisi. Yani ne bileyim.
Sizinle bahsetmeye çalıştığınız mı bu galiba?
Tabii ki evet. Evet. Ben onun çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hani. Tabii ki diğer bütün bestecilerimiz Serman Ada, Turgay Erdener hani şu anda bizim hali
hazırda. Türk beşlerimiz
evet,
keza.
Türk beşlerimiz
onlardan
öyle.
Onlardan başlayan bir süreçtir
tabii,
bu keza.
Opera deyince ama şu anda hani en çok seslendirdiğimiz, en çok sahnelerimizde gördüğümüz bestecilerimiz hani aklıma gelenler hani öyle tabii ki çok değerli birçok bestecimiz var. Ama Ferit Tüzün deyince benim hani hem erken kaybettiğimiz için hani tıpkı Mozart gibi düşünürsünüz hani 30 yaşında vefat etmiş hani daha yaşasa kim bilir neler yapardı.
Yapacaktı.
Türkiye için de Ferit Tüzün gerçekten benim hep böyle düşündüğüm bir değerdi.
Keşke biraz
yani.
Daha
evet,
yaşasaymış.
Kim bilir neler olurdu, nasıl şeyler yapardı hani
sevgili
diye düşündüğüm.
Ferit Tüzün çok değerli bir bestecimiz. Türkiye'nin çok değerli bir bestecisi ve çok genç yaşta kaybettik ve kolundaki uyuşmaları, göğsündeki acıları, sıkıntıları kimseye sıkıntı vermemek için saklamış.
Yani.
Belki de onu söyleseydi.
Evet,
yani
önlem alınabilirdi.
Şimdi ne kadar kolay bir stent takılıyor ya da ne bileyim artık tıp dilinde doktorlarımız
doğru.
çok daha iyi bilirler. Kolay çözümleri vardı ama onun çabuk kaybetmenin üzüntüsü dediğiniz gibi üzüntüsünü
kader denen şey bu demek.
Yaşıyoruz.
Evet,
bir
maalesef öyle.
Evet. Umarım ki daha birçok Ferit Tüzünler'e sahip olur Türk milleti değil mi?
Evet.
Evet.
Evet. Şimdi bir şey daha dinleyelim
bizim
mi?
De zaten programımızda naçizane küçücük bir katkımız olursa ne mutlu. Bizim de amacımız bu yeni kazanımlarımızı, gençlerimizi tanıtmak, ortaya çıkarmak. Karınca kararınca elimizden ne gelirse bir küçücük bir taş da biz de koyarsak ne mutlu.
Kesinlikle.
Programımızın bir amacı da bu zaten.
Kesinlikle. Türk operasını söylerken, Türk eserlerini söylerken zorlanıyor musunuz? Yani Türkçe söylerken.
Yok aslında zorlanmıyorum. Çünkü dediğim gibi bestecilerimiz çok kıymetli bestecilerimiz olduğu için hani prozodiye olabildiğince önem veriyorlar. Hani dilimize hakim. Yani gerçekten ben öyle düşünüyorum. Yani bir dile nasıl ki hani kitap yazarken de hani çevirisi aslının tadını vermez ve mutlaka
evet.
çeviri içinde şiirde de romanda da aynı derecede hakim birinin
örtüşmesi.
Evet. alıp çevirmesi gerektiği gibi bence yani kompozisyon da öyle bir şey. Hani o dile hakimse bir insan kendi dilinde yazması, bestelemesi başka bir şey. Bu sebepten Türk bestecilerimizin ben bu konuda çok iyi olduklarını düşünüyorum.
Peki İtalyanca diyelim ki İtalyan bir eseri Türkçe'ye çevrilmiş olarak söylediğinizde zorlanıyor musunuz mesela?
Açıkçası ben buna çok rastlamadım. Bu eskiden daha çok olan bir uygulamaymış. İşte bundan 20 sene önce belki 30 sene önce. Rahmetli hocalarımız Keriman Davran, Yalçın Davran bunu hep bu şekilde seslendirmişler. Çünkü o zaman daha bir misyon gereği böyle bir durum varmış. Hani halka operayı daha çok sevdirmek, tanıtmak, hani
daha
ne söylediğinizi anlasınlar.
Hani
evet. adı altında. O çeviriler hala duruyor eski kitaplar. Hani biz kütüphaneden aldığımızda görüyoruz üzerinde. Hani çok birebir örtüşmüyor açıkçası. Biraz hani o havayı insan yaşayamıyor orijinalindeki şeyi hani İtalyanca Türkçe'ye çevrilmiş bir şeyi ama ben dediğim gibi söylemedim fakat söylemek durumunda kalsaydım da orijinalini tercih ederdim çünkü hani biz de hani an geliyor bütün hani bilmediğimiz Rusça bile hani söylemek durumunda kalabiliyoruz ama hani söylemek var, söylemek var. Hani onu gerçekten hakim biriyle konuşmak, istişare etmek, onun işte
sindirmek yani değil mi?
Evet, her evet. şekilde. Yani hani çok önemli. En ufacık bir vurgu bile çok önemli.
Tabii.
Yani keşke bütün dilleri biliyor olsak da bildiğimiz
keşke.
Gibi söylesek, onu
tabii,
yansıtabilsek
keşke.
Yani.
Telaffuzdaki küçücük bir oynama bile manayı,
evet.
ifadeyi ne kadar değiştirebiliyor
evet,
değil mi?
Evet, gerçekten çok önemli.
Kesinlikle. biz de işte konservatuvarda operaya giriş sınavlarında bulunuyoruz. Genç operacı olmak isteyen çocukları pırıl pırıl Türk gençlerini görünce insan çok mutlu oluyor. Çünkü yani opera çok özel bir meslek. Herkesin seçebileceği bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Hani bir pop sanatçısı olmak, meşhur olmak çok daha revaçtayken operacı tabii. olmak olacağım demek biraz ütopik geliyor ama olanları var, gördük. Bu gençlerimize hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Neler yapsınlar? Diyelim ki sınava girdiler. Girmek için ayrıca bir savaşları ve bir şeyleri olacak, süreçleri olacak elbette. Hem bu süreç için hem sonrasında neler tavsiye edersiniz onlara?
Ben bunu belki yanlış bir benzetme olacak ama bir zehir gibi hep düşünürüm ve kanımıza girdikten sonra sanat böyle bir şey. Özellikle günümüzde ben önce annelere babalara böyle bir şey söyleyeyim. Bu bir gelip geçici bir heves olabilecek tarzda bir iş değil. Hani bunu 16 yaşında bir çocuk gerçekten istiyorsa yani o zehir onun kanına girmiş ve çıkmayacak demektir şey yani. Evet.
Yaşam biçimi yani.
Evet, evet. Gerçekten enteresan bir şey, kendimden biliyorum. Çünkü hani müzik gerçekten durup dururken violonsel çalmak istiyorum diye başlamıştı bende dediğim evet. gibi. Sonra keza öyle opera. Maalesef ülkemizde gün geçtikçe zorlaşıyor. Hani opera sanatının daha doğrusu mezun olan çocukların hani
kadro
bulabilmesi hani operalarımız kısıtlı.
Bu işten para kazanabilmeleri
evet,
çok zor. Evet.
Bu açıdan tabii ki anne babaları anlıyorum, düşündürüyor ama dediğim gibi bu öyle bir aşk ki yani karşılıksız sevmek gibi bir şey. Hani insan onun sonuçlarını düşünmeden gerçekten bu işe girmek istiyor. O yüzden anne babalara benim önerim hani çocuklarının kalplerinin götürdüğü yola onlar da girsinler ve hani onları özgür bırakmaları. Yanlış anlaşılmasın, beni annem babam her zaman çok destekledi. Hani
elbette.
Onlar hep yanımda oldular ama hani bunu da
genel
görüyorum
şey
ve anlayabiliyorum.
Desteklemeyenler de oluyor.
Tabii çünkü çocuklarının hani geleceğini düşünüyorlar. Öğrencilere tavsiyem ne olabilir? Çok zor bir yol. Gerçekten çok zor bir yol. Sadece eğitim değil, psikolojik olarak da gerçekten çetin bir ceviz olmak zorundalar yani. Bunu okul yıllarından itibaren kendilerini alıştırmalarını öneririm. Çok duygusal olmak zorundayız ama bir o kadar da duygularımızdan arınmak zorundayız. Çünkü yıpratıcı bir çalışma ortamı var aynı zamanda. Hmm. Çünkü sanat dediğiniz tutkulardan ibaret olduğu için insanın kendi egolarından, ben hep bunu derim yani bu meslekte biz kendi egolarımızdan sıyrılmak adına savaş verirken bazen meslektaşlarımızın egoları da devreye girebiliyor. O yüzden hep böyle dirayetli olup çalışmaları ve umut etmekten vazgeçmemeleri gerekiyor güzel şeyler anlamında. Devamı gelecektir diye düşünüyorum.
Peki mesela bu süreçte yani gerek çok çalışmaktan gerek de düzensiz yaşamaktan bazen sesler kısılabiliyor, nodül olanlar olabiliyor. Siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Nodül olan bir ses sonrasında yine söylemeye devam edebilir mi eski?
Tabii ki edebilir. Benim başıma böyle bir şey gelmedi. Fakat yaşayan arkadaşlarım oldu. Birebir yanlarında oldum. Tedavi süreçlerinde nodül olsun, polip olsun. Tıp artık her konuda ilerlediği gibi bu konuda da çok ilerledi. Bunlar milimetrik operasyonlar, zor operasyonlar biliyorum. Fakat bunlar oluyor. Bazısı operasyona da gerek kalmadan sadece ses terapisi yoluyla çözülebiliyor.
Var mı böyle çok iyi ses terapistleri Türkiye'de? Yani hani tabii ki buradan isimlerini veremeyiz ama hani bununla karşılaşan öğrencilerimiz ya da sanatçılarımız için hani siz de biliyorsunuz bu işin içinde olduğunuz için.
Var, şu an ismi maalesef aklıma gelmiyor fakat Ankara'da SSK hastanesinde yeni bir oluşum var bir senedir falan. Ses terapisi
güzel.
Üzerine bir grup oluşuyor ve başlarındaki çok değerli bir doktor hanım adı aklıma gelmedi maalesef. Yurt dışından falan bunun eğitimini almış. Yani hani doktorlar genelde ses terapisi konusunda evet eğitim alırlar fakat bu doktor hanım özellikle şancıların ses hastalıkları üzerinde uzmanlaşmak istiyor ve sürekli hani operadan opera sanatçılarıyla istişare halinde onları işte davet ediyor biz de gidiyoruz, hani hasta olalım olmayalım, hani muayene ediyoruz. Kendisi çok ilgili. Burayı önerebilirim.
Yani çünkü opera okurken çok azdı, bir kişiydi.
Evet, bir iki kişiydi.
Hatta
evet.
Ben bir ara rahatsızlanmıştım. Askerdeydi, Adana'ya gitmiştim yani onu görebilmek için, Fatih Bey İzmir'de. O da Amerika'da mesela bu işte şey yapmış, araştırmalarda bulunmuş, birçok hocayla çalışmış, sertifikaları falan vardı. O yüzden hani böyle bir şey oluşumunun Ankara'da olması çok sevindirici, evet. Ulaşabilmek adına.
Gerçekten çok ilgililer ve de yani hani... Biliyorum ve değişik, enteresan bir, daha doğrusu benim daha önce bilmediğim ses terapisi tekniklerinin yanı sıra bir bahsedeyim kısaca. Bir Lux Vox adı verilen bir plastik bir tüp var. Yani nasıl diyeyim size, bir bahçe hortumu kalınlığında, o çapta, böyle 20 santim uzunluğunda bir tüp. Bu tüpü suya üfleyerek, hani pipet gibi düşünün, pipetten suyu üflediğinizi düşünün. Bunun üzerinden ses terapisi yapıyorlar. Bu tabii bu bayağı evrensel bir teknikmiş, ben bunu yeni öğrendim.
Çok ilginç. Hiç
yani dediğim gibi çok enteresan ve hani rahatlatıcı bir teknik. Aynı zamanda diğer egzersizleri de çok iyi. Ben hani bir arkadaşımın yanında gitmiştim ve onu izledim. Hani oradan da birkaç bir şey de öğrenmek istedim. Çünkü bizim işimiz şey, hani illa bir nodül ya da polip yaşamak zorunda değilsiniz. Tabii. Hani yorgun bir gecenin arkasından performans sergilemek zorunda kalabiliyorsunuz. Yani ne bileyim, çok öksürüyoruz mesela, yani bütün gece öksürünce ertesi gün bile ses kısılabiliyor. Tabii uykusuzluk ki. Keza öyle.
Küçücük iki tane kas, yani o etkilenmemesi mümkün değil. Stres, hava, işte yorgunluk dediğiniz gibi etkiliyor.
O yüzden hani bu tip şeyleri ben de hani kendim için de öğreneyim, hani zorda kaldığımda yapayım diye biraz bir dönem bayağı hani şey yaptım, gözledim. Gerçekten hoş bir yaklaşımları var. Önerebilirim hani Ankara'da yaşayan, hatta diğer illerde yaşayan ve buraya gelebilecek olan arkadaşlara.
Evet. Demek çok güzel bir şey yani.
Kesinlikle. Bütün biz de okulda talebelerimize söyleyelim.
Evet, tabii ki tabii
harika
ki.
Harika olacak.
Peki bundan sonra var mı yeni operalar, yeni turneler? Yurt dışındaki dinleyicilerimiz de buradan duysunlar ve gelip dinlerler sizi.
Önümüzdeki sezonun programı yeni açıklandı sayılır. Yurt dışı turnemiz Romanya var. Ya Romanya yanılmıyorsam, ya Bulgaristan ya Romanya, bir yanlışlık olmasın. Ben de
İkisi
çok
de
emin
olsun,
değilim. Ben bir konser için oraya gideceğim.
Evet.
Onun dışında dediğim gibi...
Orkestrayla birlikte.
Evet, orkestralı bir konser için gideceğim. Onun dışında daha yeni sezonumuz yeni kapandığı için açıkçası çok hani belirlenmiş maalesef henüz bir program yok. Fakat hani duyduğum kadarıyla bu sene de hani Türk eserlerimizle yurt dışına gitmek
gibi bir projeleri
varmış.
En büyük hayalim benim. Hep turnelere,
Türk operalarıyla
gidilmesi.
Evet.
Buraya bir nokta koyalım. Daha doğrusu bir virgül koyalım. Bu güzel sesten bir örnek daha, artık hayatının eseri
biraz
olmuş.
Biraz önce ben söylemiştim ama ne dinleyeceğiz diye sohbeti bölemedim. Çok güzel.
Ben bölmüş oldum.
Şimdi bölebiliriz.
Sevgili Görkem'in hayatının eseri olmuş olan...
Marş.
Yok. Bu da aslında hayatının eseri sayılır.
Sarayden Kız Kaçırma. Evet olmuş, oldu. Olmuş oldu. Sihirli Flüt ise benim en çok sevdiğim.
Evet.
O da öyle sayılabilir.
Mozart söylemek ayrı bir güzellikti, değil mi? Mozart başka bir şey.
Mozart'ın Sihirli Flüt, meşhur Sihirli Flüt operasından en bilindik ve en muhteşem aryası olan Gece Kraliçesi'nin aryasını.
Yine, çok da zordur.
Evet.
Çok da zordur.
Ama Görkem hakkını veriyor.
Evet. Teşekkür ederim.
Devlet Opera Balesi'nin sezon açılış konserinden. Bu konserden.
İki sene önceydi sanırım.
İki yıl önceki sezonun açılış konserinden. Dinliyoruz efendim.
Evet, dinliyoruz.
Thank you.
Evet, bu meşhur eserden ve bu muhteşem yorumdan sonra ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Devlet Opera Balesi'nde solist sanatçı olarak görev yapıyorsun. Bunun dışında neler yapılıyor mesela? Yarışmalar, ben biliyorum böyle şeyler olduğunu. Özel konserler, örneğin bir tanesi Burdur Gölü ile ilgili bir proje vardı. O projede ikimiz de yer almıştık, oradan biliyorum. Yani Devlet Opera Balesi dışındaki görevin dışındaki yaptığın özel çalışmaların neler? Biraz bunlardan söz edelim mi?
Tabii ki edelim.
Gittiğin yarışmalar, kendi konserlerin, özel konserlerin. Böyle bir önümüzdeki günlere, önümüzdeki sezona ilişkin planlanmış bir şeyler var mı? Dediğim gibi Devlet Opera Balesi'ndeki görevin dışında.
Devlet Opera Balesi dışında hani sezon içinde çok yoğun çalıştığımız için hani zamanlama olarak çok fazla boş zaman kalmıyor açıkçası. Genelde hani bahsettiğiniz gibi yarışma tarzı aktiviteler hep yaz sezonuna kalıyor. Benim düşüncem bu konuda hani operada söylemek ve sahneye çıkmak dışında da hani şarkı söylemeyi geliştirmek adına yapılabilecek aktiviteleri yapmak gerektiğini düşünüyorum. Hani yarışmalar olsun, dinleteler olsun. Çünkü yurt dışına her çıkışımızda hani her performansımızda bir sürü bir şey öğreniyoruz. Oradaki müzisyenlerin fikirleri de bizim için çok önemli. Çok şey katıyor. Hani telaffuzunuzdaki en ufacık küçücük bir şey düzeltmeleri bile hani sizin hani bakış açınızı değiştirebiliyor. Yani yanlış bildiğiniz bir şeyi düzeltebiliyor. O yüzden benim yapmaya çalıştığım şey bu. Hani bu işi yapanlara, yapacak olanlara da önerim. Hani mutlaka her sene ya da her sene olmasa da iki senede bir yurt dışında küçük bir hani dinleti olabilir. Bir yarışma olabilir.
Bir masterclass.
Masterclass olabilir. Bunlar gerçekten çok hani bilgi görgü denir ya hani onu artıran bir şey. Türkiye'de hani opera dışındaki bahsettiğiniz proje mesela benim için evet örnekti. Ondan bahsedebiliriz.
O benim için çok cici bir örnekti.
Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir proje. Burdur'da Burdur Gölü'nün kurumaması için biz hepimiz destek verdik o projeye.
Ki yaklaşık 100 metreden fazla çekilmiş.
Kimler vardı? Hangi sanatçılar vardı?
Turgay Selva Erdener vardı. Şafak Türkel bir belgesel yaptı. Burdur Gölü'nün kuruma durumunu insanlara anlatmak ve göstermek için. Bu belgeselde dediğim gibi Selva Erdener, Turgay Erdener besteleriyle...
Evet, müziklerini hocamız yaptı.
Göl için şarkılar söyledik. Dilek Türkan vardı. Enstrümancılar Ekrem
Bizim
Bey dışında
Çağatay Akyol vardı. Ferhat abisiyle ki o da Burdurlu bir sipsi sanatçısıdır. Çok da güzel çalar. Çok
evet,
da keyifli.
Çok
bir birliktelikleri vardı. Güzel bir birliktelikleri.
Ahmet Baran vardı.
Ahmet Baran vardı. Evet. Sümer Ezgü geldi.
İbrahim Yazıcı bir yanındaydı.
İbrahim Yazıcı vardı. Daha
emekleri için hepsine teşekkür ederim.
İsmini unuttuklarımızı ne olur kırılmasınlar bize. Çünkü bir hayli oldu, 6-7 ay oldu galiba.
Tabii oldu,
kış başındaydı yanılmıyorsam. Belgesel de galiba galası yapıldı herhalde.
Evet, yapıldı.
Şeye girecek herhalde, yayına girecektir. Çok da güzel oldu, çok cici oldu.
Evet, Göle yani, Yaz adı altında mutlaka hani dinleyicilerimize de önerebileceğim bir proje gerçekten. Hem doğal bir... şöyle diyeyim hani bu bilinçsiz köylülerin oradaki bilinçsiz sulamalarından kaynaklanan bir durum. O yüzden doğal bir hani katliam demeyeyim, çok belki sert bir kelime olacak ama yani neredeyse gölün o halini gördüğünüz zaman içiniz acıyor. Yüz metreden
fazla
değil mi?
Çekilmiş.
O yüzden hani dinleyicilerimize gerçekten öneriyorum o filmi izlemelerini, belgesel filmini. Aynı zamanda bunu hani sanat aracılığıyla bunu duyurmak ve gölü kurtarma hassasiyeti de bizim için çok önemliydi. Evet. Hem klasik eserler seslendirdik, hem göl için yapılan şarkıları seslendirdik. Aynı zamanda hani müzik dışında dans eden arkadaşlarımız da oldu. Ankara'dan modern dans sanatçısı Deniz Alp, Emre Kesim Vurmalı'da, Vurmalı Sazlar'da. Gerçekten çok özel bir projeydi. Yani göl kıyısında dans ettik, göl kıyısında çaldık, söyledik. O yüzden çok özel bir projeydi. Burdurluların gölüne sahip çıkacağından ben eminim. Aralarında bilinçlenmemiş olanlar varsa da hani bu sayede bilinçlendirmekti amaç aslında.
Şehrin valisine değil mi? Yetkililerine çok düşüyor.
Yetkililerine başta olmak üzere.
En önemli görev tabii ki, onlarda.
Tabii ki. Ben askerliğimi orada yapmıştım. Ya. Burdur'da yapmıştım. Burdur Gölü kıyısında çok güzel lokantalar vardı. Balık lokantaları. Oralarda yemek yiyorduk izne çıktığımız zaman gidip. Göl hemen ayaklarımızın dibindeydi. Şu anda maalesef lokantaların birçoğu kapanmış duyduğum kadarıyla.
Gerçekten öyle.
Çünkü göl kıyısı değil artık ne denebilir? İşte 100 küsur metre geride kalmış, tepede kalmış bir lokanta gibi falan belki. Hmm. Göl manzaralı olmuş. Göl kıyısında değil de göl manzaralı lokantalar olmuşlar.
Çok da geç kalınmış aslında ki. Değil mi? Yani.
Orada
ama yine de zararın neresinden dönülse kardır. Evet. Herkesin emeğine sağlık.
Bu işe emek veren, küçücük bir taşı bile koyan herkese çok buradan tekrar teşekkür ediyorum.
Evet, kesinlikle.
Çok keyifli bir projeydi. Bunun dışında konserler...
Konserler oluyor. Restaller. Evet, konserler oluyor. Önümüzdeki sene içinde planlıyorum. Bu Burdur Gölü projesi gibi hani ruhumuzu doyuran bu tarz etkinliklerde bulunmak da gerçekten benim için çok önemli oluyor. Yani elimden geldiğince zenginleştirmeye çalışıyorum opera dışındaki zamanımı da hani yine şarkı söyleyerek farklı şekilde söyleyerek. Çünkü hani öyle bir şey ki gerçekten insan doyamıyor ve hani... Farklı farklı mecralarda bunu hani seslendirmek akmak istiyor. O yüzden dediğim gibi hani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum başka.
Bir de çok farklı şeyler kazandırıyor tabii ki. Yani tabii. Mesleğimize kazandırdığı şeyler de oluyor bu sosyal faaliyetlerin. Farklı alanlarda, farklı biçimlerde şarkılar söylemenin de bir birikim oluşturup onların dışa vurumu, kendi mesleğimize kazandırdığının dışa vurumu çok daha farklı oluyor.
Evet, gerçekten öyle.
Tam bu noktada o zaman hani o katkı deyince aklıma geldi. Gerek bu mesleği seçmeden önce yani seçmeye karar verdikten sonrasında da etkilendiğiniz yabancı opera sanatçıları var mıydı? Türklerden daha sonrasında mesela hani daha da bu mesleğe başladıktan sonra bir de Türklerden ya ne kadar hoş o kriterlerde bir de bizim Türk operacılarımız varmış dediğimiz isimler. Elbette çok fazladır ama... Senin etkilendiklerin?
Benim için öğrencilik yıllarımda en çok etkilendiğim kişi Leyla Gencer'di. Tutkunun romanı kitabını okumuştum. Gazeteci Zeynep Oral'ın yazdığı. O benim için çok önemliydi. Hatta Leyla Gencer'e onu imzalatma fırsatı da bulmuştum. Ankara'ya bir seminere geldiğinde.
O ışıklar içinde buluşsun.
Evet, Allah rahmet eylesin. O benim için çok önemliydi. Sonrasında ben öğrencilik hayatım boyunca hatta aslında güzel sanatlardan da önce opera izlemeye başlamıştım. Ortaokuldayken falan da gidiyordum. Yani benim için inanılmaz bir huşuydu yani opera izlemek. Öyle diyeyim size, büyülenmiş gibi izlerdim ve herkese, her ayrıntıya, dekora, işte en arkadaki koro sanatçısına, işte boyum yeterse görebilirsem, yakınlardaysam orkestra üyelerine, hepsine büyülenmiş gibi bakar ve izlerdim. Ve gerçekten hani benim için böyle ibadet etmek gibi bir şeydi öğrencilik yıllarımda.
Ne kadar muhteşem aslında biliyor musunuz? Yani düşünün, gözlerinizi kapatıyorsunuz. Bütün her yer, bütün ruhunuz müzikle doluyor. Gözünüzü bir açıyorsunuz. Büyülü bir sahne. Sahnede yok.
Gözünü dekoru, kapattığında ruhsal zenginlik. Evet. Açtığında da görsel zenginlik. Evet. İç içe yani.
Zaten birçok sanatın bileşkesi malum. Evet. Tiyatrosu var. Müziği var, görsel sanatlara hizmet ediyor. Yani yok, acayip bir şey yani. Acayip bir şey.
Kokusu bile beni inanır mısınız etkilerdi. Acayip. Operanın kokusu yani o girdiğim zaman. Koku gerçekten hani büyülerdi beni. Evet. Çok böyle heyecanlandırırdı, kalbimi attırırdı. O yüzden öğrenciyken kimden etkilendin derseniz, yani her sahneye çıkan herkes benim için ayrı bir değerdi yani ve gerçekten çok dikkatli izlerdim. Sonrasında sahneye çıktığım zaman hani şimdi onu düşünüyorum, ya ben nasıl dikkatli izlerdim? Hani bazen gözünüze bir şey kaçıyor, bazen bir şey oluyor, dikkatiniz dağılıyor sahne üzerindeyken ya, hani böyle nasıl olsa görmez diyen ya. İnsanlar olabiliyorsa, arkadayım sahneki diyenler her olabiliyor.
Sahneki her şeyi gösterir, her şey görünür orada.
Evet, ama ben hep derim yani mutlaka size bakan biri oluyor, dikkat edin diye yani. Hani o da zor bir şey tabii, bazen binlerce durum olabiliyor sahne üzerindeyken, siz de bilirsiniz yani. Tabii hani ki. Komik şeyler de olabiliyor, evet. Onu hani seyircilerimize hissettirmemek adına böyle renkten renge giriyoruz. İnsan o stres altında daha da küçücük bir şey, gülmeyeceği bir şeye gülesi de gelebiliyor falan, öyle komik şeyler de olabiliyor. Ama hep o yüzden ben kendimi düşündüğüm için öğrencilik yıllarımda gerçekten herkesi pür dikkat izlerdim yani. Şu şurada güldü, şu şurada şöyle baktı falan deyip sonra da anlatırdım yani arkadaşlarıma. O yüzden hep onu düşünüyorum, mutlaka öyle biri vardır yani. Hani
Keriman Hoca'yı izleyebildiniz mi?
Maalesef izleyemedim Keriman Hoca'yı. Keriman Hoca.
Ben izlemiştim onu.
Bizler yetiştik hocaya.
Evet. O mutluluğa erdim yani, gerçekten bambaşka.
Artık son dakikalarımıza geliyoruz galiba. Evet. Nasıl zaman akıp geçiyor?
Geçti.
Ben çok keyifli iki soru sormak istiyorum. Aslında klasik sorular ama bundan sonra da kapatacağız malum. Çok söylemek istediğiniz ya da oynamak istediğiniz bir rol. İkinci sorum, rol almak istediğiniz şeyin dışında sahne. Dünyada hangi sahnede olmak isterdin mesela?
Çok güzel. Biraz önce umudunuzu bitirmeyin demişti.
Evet,
değil mi?
Aynen,
tavsiyesi
aynen.
Vardı.
Çünkü
oradan
sürekli
bağlayalım.
Mozart gidiyorsun.
Hayal etmek çok önemli. Evet, tamam. Somut şeyler çok önemli. Bunlar ne? Çalışmak, disiplin, işte fedakarlıklar etmek. Çünkü operacı olmak bambaşka bir şey. Ama bunun yanında da her zaman çok önemli. Ben öğrencilerime söylüyorum. Birincisi iyi enerji. Çok enerji dolu olacak bir sanatçı. İkincisi de hayallerinin peşinden gitmeyi asla unutmayacak. Ölünceye kadar hayaller devam edecek. O noktada da bu soruları çok doğru buluyorum. Evet, neymiş onlar?
Hayal ettiğin rol, hayal ettiğin sahne.
Aslında hayal ettiğim sahne derseniz hiç öyle bir hayalim olmadı. Umut etmekten vazgeçmeyin derim ama ben şey bir tipimdir. Yani böyle çok böyle aşırı hırslı olan ve hani kendine bir nokta koyup onu böyle hani giden bir tip değilimdir. Ben daha böyle hep pozitif düşünüp yani hani akışını...
Kesinlikle.
Yani belki çok
ben de ondan bahsedeceğim.
Klasik bir tabir olacak ama yani hani olması gereken zaten bir şekilde oluyor. Hani gün durumdaki olmayanlara takılmamak gerektiğini düşünüp yoluna bakması.
Ama çok söylemek istediğim bir rol var mı?
Rolü söyleyeceğim.
Yani,
sahne
istediğim.
Hani sahne şimdi şöyle aklımda bir şey yok mesela, ama olsa fena mesela. Olmazdı diye ya. Şimdi mesela.
Metropolitan
güzel olabilir.
Güzel yani. Ondan bahsediyoruz işte.
Tabii
hani
ki.
Büyüsüne kapılırsınız ya. Yani. Ay ben burada söylesem bir a desem bile muhteşem
tabii
olur.
Olabilir. Neden olmasın? Bir metropolitan olsun. Bir Yanıştan Sofer olsun. Peki, hayır demem yani. Rolde en çok söylemek istediğim rol Mozart Silfürt Gece Kraliçesi'ydi. Onu da Türkiye'de gerçekleştirdim. Samsun Devlet Opera Balesi'nde yapılan prodüksiyonda söyledim. O rolü yine yurt dışında bir yerde söylemek isterim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz,
rica
katıldınız.
Ederim. Ben teşekkür ederim.
Bizi mutlu ettiniz. Dinleyicilerimiz de sesinizi duydular. Sizinle tanışmış oldular.
Çok
ne
teşekkür
iyi ettiniz
ederim.
De geldiniz.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerim, bu hafta çok değerli sanatçımız, solistimiz, Devlet Opera Balesi solisti Görkem Ezgi Yıldırım bizlerleydi. Kırmadı, geldi, şeref verdi. Haftaya tekrar yeniden müzikte iz bırakanlarda birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.